Ayrım 19, affet ama unutma, Lisa Gardner, sayfa 235. Anita söyleyecek bir şey kalmamış gibi iç geçirdi. Onlar da görüşmeyi noktalayıp binadan çıktılar. Vakit gece yarısını geçmişti. Diğer memurlar da görüşmelerini tamamlamış olacaklar ki, döndüklerinde toplantı odasında kimsecikler yoktu. Özel ajan Adams yine de emin olmak için bütün katı dolandı. Buzlu cam panellerden bakıp diğer odaları kontrol etti. Sonra lafı fazla uzatmadan, "Boston dedektifleri Libby Denber'in çantasında bir şişe reçeteli hidrokodon bulmuşlar," dedi. "İki gün önce alınmış olmasına rağmen üçte biri boşmuş." Bu ipucuna ilk saldıran Wyatt oldu. "Demek ki kadın ağrı kesicileri abartmış. Şişenin üstünde yazan hap sayısına bakılırsa sadece iki gün içinde 20 hap." "O halde tek bir reçetesi yoktur," diye araya girdi Wyatt. "Bu seviyede bir kullanıcıya tek reçete yetmez yani." "Buna doktor alışverişi diyorlar," dedi Tessa. "Kadın muhtemelen doktor doktor dolaşıp kendine hayali ağrılar uyduruyordur." Wyatt Nicole'e dönüp, "İlaç şişesini kadının çantasında bulmuşlar demiştin değil mi?" diye sordu. Özel ajan başını salladı. "Demek ki yanına almamış." "Mantıklı," diye karşılık verdi sarışın. "Bütün özel eşyaları mutfak tezgahına yığılmıştı." Wyatt'ın asıl ne demek istediğini anlayan Tessa, "Detox," diye mırıldandı. New Hampshire'lı dedektif ona bir bakış atıp onaylamak için başını salladı. "Peki ama nasıl olacak o iş? Adamların bundan haberi var mıydı acaba? Kaçırdıkları kişilerden birinin..." Saatine göz attı. "Şu anda son derece acı verici ve her türlü ilgilenilmesi gereken yoksunluk semptomları göstermeye başladığının farkında mıdırlar?" Özel ajan Adams dönüp ona baktı. "Kadının tıbbi müdahaleye bile ihtiyacı olabilir." "Böylece önümüzde birkaç yol daha açılmış oluyor," dedi Wyatt düşünceli düşünceli. "Tabii adamlar onu yerel bir hastaneye götürmeyi göze alırlarsa. Ben yine de acil servislere Libby Denber'in eşkalini göndereyim, gözlerini açık tutsunlar." "Sizce hala yaşıyorlar mıdır?" diye atıldı Tessa. Önce FBI ajanına, sonra New Hampshire'lı şerif dedektife baktı. İkisi de omuz silktiler. "Bilmem," diye karşılık verdi özel ajan Adams dürüstçe. "Ama öyle olduklarını umuyorum." "Ben hala ihtimalleri lehte görüyorum," dedi Wyatt. "Aileyi öldürmek isteselerdi hemen oracıkla halleder, cesetleri de bırakıp giderlerdi. Şok tabancalarının kullanılması işin içinde aileyi ortadan kaldırmaktan başka bir niyet olduğunu düşündürüyor." Tessa başıyla onayladı. Çünkü gerçekten de geç kaldılarsa ve hala doğru düzgün bir gelişme kaydedemedikleri açıkken bir şeylere inanmaktan başka çaresi kalmamıştı. "Size bir şey söyleyeyim mi?" diye devam etti Wyatt. "Bu şirket, bu insanlar..." Durup yüzünü buruşturdu. "Bunların hepsi yalan söylüyor." Adam bunu öyle sakin söylemişti ki Tessa gülmemek için kendini zor tuttu. Sonra hemen toparlanıp, "Neden böyle düşündün?" diye sordu. "Hepsi Justin Denben'in arkasındaymış gibi görünüyor ama fırsat bulduklarında şirkete sulanmayı da biliyorlar. İşler aslında çok iyi gidiyormuş da, bu mega şirketler ortaya çıkmasaymış da, ihaleleri kapmasalarmış da falan filan. Bir de güya ailenin hiçbir sırrını bilmiyorlar. Ailenin asıl sırları aralarında dolaşıyor, haberleri yok." Özel ajan Adams kafası karışmış bir halde, "Kimmiş bu asıl sır?" diye sordu. "Anita Bennett tabii ki. Orasını yakalayamadınız mı?" "Neresini yakalayamadık mı?" Wyatt ikisine de bir bakış attı. Ne zaman Justin'in babasından söz etse yüzünde tuhaf bir ifade beliriyordu. "Bakın size söyleyeyim. Kadın Dale için herhangi bir eleman değil, gönül maceralarından biriymiş bence. Sadık değil ama bağlı demişti ya kadın. İşte bununla Dale'ın ona sadık kalmayıp karısına bağlı oluşunu kastediyordu. Çünkü adam ölerek her iki kadına da kazık atmış oldu." "Mary çekip gitti ama Anita kaldı," diye mırıldandı Tessa. "Kalıp şirket basamaklarını teker teker tırmandı ama aradan 35 yıl geçmiş olmasına rağmen şirketin hala sahibi değil, çalışanı." "Bazı insanlar böyle şeylere takarlar," dedi Wyatt. Özel ajan Adams bütün gece boyunca ilk kez gülümsedi. Haliyle alışılmadık ürkütücü bir gülümsemeydi bu. "Bazı insanlar da hak ettiklerini nihayet geri almaya karar verebilirler." 22. bölüm. Justin'i alıp götürdüler. Ashlyn uyumuştu. Ben de yorgunlukla ağrılardı derken bir gidip bir geliyordum. Beyin sarsıntısı, yoksunluk belirtileri kim bilir hangisinden dolayıydı. Rüyamda karanlık ve dalgalı denizler, canavarlar, sivri dişler ve saldırgan kobralar görüyordum. Sonra uyanıp yattığım yerde tor top oluyor, başımda kafatasımı parçalayıp çıkacakmış gibi bir ağrıyla kontrol edilmez bir şekilde titriyordum. Justin'in de uyuduğunu sanmıyorum. Gözlerim ne zaman açılsa onu hücrenin kapısında, omuzlarını geriye yatırmış, yüzü gergin, çıkış yolunu arayan kafeslenmiş bir hayvan ya da nöbet bekleyen bir muhafız gibi dururken görüyordum. Her iki durumda da ona bir faydası olmuyordu. Kapı ardına kadar açıldı veya bana öyle geldi. O sırada uyukladığım için bir gümbürtüyle yerimden sıçradım. Çelik kapı kayboldu ve iki saldırgan içeri girdi. Ellerindeki yatak döşeklerini koyu renk başlıklarının altında bir kalkan gibi tutuyorlardı. Yüzlerini de örten başlıklardan kim olduklarını göremiyordum. Tek gördüğüm bizi almaya gelmiş siyah ve kalın kabuklu birer böcekti. Deli rüyalarımdan biri gerçek oluyordu demek. Birden bağırmaya, sopalarını savurmaya başladılar. Daha iri olanı doğruca Justin'in üstüne atılıp yere serdi, sonra da sopasıyla vurdu. Bam, bam, bam! Derken ikinci adam alt ranzada uyuyan Ashley'ne saldırdı. Kuduz böcek döşekle kızın üstüne atılıp boğmaya başladı. Sessiz çığlıklar duyunca üst ranzadan kendimi bırakıp o cehennem böceğinin sırtına atladım. Vurmak için ilk aklıma gelen yer omuzları olmuştu. Ama dokunduğum her yeri ya pullu ya da zırhlıydı. Yumruklarım işe yaramıyor, kızım çığlıklar atıyor, ben yine de vuruyordum ama değişen bir şey olmuyordu. Justin aşağıdan bağırdı. ''Ben gelirim, ben gelirim, bırakın onları, ailemi rahat bırakın.'' Bunu demesiyle birlikte Ashley'nin saldırganı aniden doğrulup döşeyi kızın yüzünden kaldırdı. Beni de o anda üstünden attı. Yere sertçe düştüm ama son anda ellerimle tutunduğum için kafamı vurmamayı başardım. Bu esnada ayağa kaldırdıkları Justin açık hücre kapısının yanında duruyordu. Ağzının köşesinde kan vardı ve elleri önden kelepçelenmişti. Onun saldırganı Justin'i bağlı ellerinden tuttu ve çekiştirerek hücreden çıkardı. Bizim saldırganımızsa kalkanını kaldırıp savunma pozisyonuna geçmişti. Sonra açık kapıdan geri geri çıktı ama son anda başlığını kaldırıp yüzünü gösterdi. Bu Mick'ti. Bize gülümseyip bir de öpücük gönderdi. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiş gibi duruyordu. Aynısını bir daha yapmaya can atıyormuş gibiydi. Sonra nihayet dışarı çıktı, çelik kapı kapandı ve Ashley'le ben yalnız başımıza kaldık. İkimiz de ağlamadık. Boğucu böceklerden uzak durabilmek için üst ranzaya çıkarak birbirimize sımsıkı sarıldık. Bulunduğum yerden dar pencerenin ardındaki karanlık gökyüzünü görebiliyordum. Vakit hala akşamdı. Yeni güne girmemiştik bile. Oysa bana ezelden beri bu cehennem deliğindeymişiz gibi geliyordu. Kızım yan yatmış, sırtını bana dayamıştı. Kolumu beline atıp yüzümü saçlarına gömdüm. Ashley küçükken kaçıp sessizce odamıza gelirdi. Tek bir söz söylemezdi. Gözlerimi açtığımda onu benim yattığım tarafta küçük beyaz bir hayalet gibi dururken bulurdum. Sonra üstümüzdeki örtüyü kaldırırdım. O da gelip yanıma sokulurdu. Justin böyle şeylere kızdığı için bu bizim küçük sırrımız olmuştu. Fakat ben bu anların sonsuza kadar devam etmeyeceğini o zamanlardan anlamıştım. Uykusuz geçen gecelere rağmen kızımın hayatının ilk 5 yılı hafızama gerçekten bana ait olduğu nadir zamanlar olarak kazanacaktı. Önce emeklemeyi öğrenecek, sonra yürüyecek, sonra da koşacaktı. Bu yüzden onu her an sımsıkı sarmak, saçlarındaki bebek şampuanı kokusunu içime çekmek istiyordum. Onu küçük bir fırın gibi koynumda tutmak istiyordum. Oysa artık küçük bir kız değildi Ashlyn. Yaşı 15 olmuş, boyu neredeyse boyuma gelmişti. Fakat kollarımın altındaki göğüs kafesi hala narindi. İnce uzun tay gibi bir kız olacaktı. Böyle giderse önümüzdeki yıl benim boyumu da geçerdi. Hep böyle oluyordu sanırım. Her zaman benim küçük kızım olarak kalacaktı. Ama aslında bir daha asla o küçük kız olmayacaktı. Vücudum zangırdamaya, midem yeniden kasılmaya başladı. Titremeleri kovmaya çalışıyordum ama söz geçiremiyordum. Anne, dedi kızım, sesi yumuşak ve uysaldı. Buğday sarısı saçlarını kaldırırken uzun zamandır ilk defa kendi güçsüzlüğümden utandım. O ilk hapı içmeyecektim. Aldatılmak gibi aptalca ve acınası bir bahanenin ardına sığınıp böyle koyvermeyecektim kendimi. Evliliğim bitmiş olabilirdi ama hala bir anneydim ben. Bunu nasıl da unutmuştum. Aklıma ilk gelen bahaneye sığınarak beyin sarsıntım yüzünden diye geveledim. Kızım buna kanmamıştı, dönüp bana baktı. Gözleri aynı benim gözlerimdi. Bunu herkes söylerdi. Ne ela ne yeşil, ikisinin arası. Güzeldi, zekiydi ve hızla büyüyordu. Elimi yanağına sürdüm ve ilk defa irkilip geri çekilmedi. Üzgünüm, dedim ona. Terlemeye başlamıştım. Ter damlalarının aldığımda boncuk boncuk biriktiğini hissedebiliyordum. Ama o bulanık zihnime bunlar su değil, kan damlaları gibi geliyordu. İlaç içmen gerekiyor, dedi Ashton. Sen bunu nereden? Sustum. Nereden öğrendiğini bilmek istemiyordum sanırım. Çantanı karıştırdım, dedi kızım, hiçbir şey olmamış gibi. Bir de cep telefonunu, babamınkini de. Siz ikiniz aslında birbirinizle konuşmayı bırakmamışsınız. Asıl benimle konuşmayı bıraktınız. Bir şey demeyip gözlerini inceledim ve ergen kızımın kararlı bakışlarında kendimi bulmaya çalıştım. İkimiz de seviyoruz seni. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Biliyorum. Büyükler de insan. Ben herhangi bir insan istemiyorum, dedi. Annemle babamı istiyorum. Dönüp sırtını bana çevirdi. Sonra zamanım doldu. Opiyat içmenin yan etkilerinden biri de kabızlık ve de ilacı almayı bıraktığınızda vücudunuz arayı kapatmak için elinden geleni yapmaya başlıyor. Tuvalete son anda yetiştim. İshalim çok şiddetli, pis kokulu, berbattı. Ağlayabilsem ağlardım ama sonu gelmez kusmalardan, terlemelerden, bir de üstüne bundan dolayı vücudumda su namına bir şey kalmamıştı. Ashley, ben o işi yaparken utandırmamak için ranzada kaldı. Sanki artık bir önemi varmış gibi. Kasılıp duran karnımı tutarken paramparça olmak üzereyim diye düşündüm. İnsandan hayvana dönüşüyordum. Dünyadaki yerini bilen saygın bir ev hanımından bir lağım çukuruna yığılmak üzere olan bir kadına. Derken ishalin en kötü kısmı bitti. Geriye ise titremeler, terlemeler, acılar ve umutsuzluğun en dipsizi, en karanlığı kalmıştı. Tuvaletten kalkıp yere yattım, kıvrıldım ve dünyanın sona ermesini bekledim. Ashley'in radarın geldiğini sonradan söyledi bana. Yanında bir sürahi su, birkaç havlu ve bir avuçla hap getirmiş. Bir ishal ilacı, biraz asetaminofen, bir antihistamin. Ashton'la ikisi hapları boğazımdan aşağı göndermek için epey bir uğraşmışlar. Sonra radar Ashton'a havluları ıslatıp yüzümü silmesini tembih ederek gitmiş. Kızcağız da beni yerden nasıl kaldıracağını bilemediği için başımda oturup beklemiş. Nihayet gözlerimi açtığımda onu bana bakarken buldum. ''İyi olacaksın.'' diye mırıldandı. Sonra da ''Senin için üzülmüyorum anne, çünkü bundan daha beterini hak ediyorsun.'' diye ekledi. Derken ağlamasını, sessiz boğuk hıçkırıklarını duydum ve yüzüne dokunmayı denedim. Onun haklı olduğunu, benim haksız olduğumu söylemek istiyordum ama kollarımı kaldıramıyordum. Yine o suyun altına girmiş batıyor, batıyor, batıyordum. Bir yandan da kızımın benden gittikçe uzaklaşmasını seyrediyordum. ''Senden nefret ediyorum.'' diyordu kızım. ''İkinizden de nefret ediyorum. Beni bu şekilde bırakamazsınız, bırakamazsınız beni.'' Onu suçlamıyordum. Aksine onu anladığımı söylemek istiyordum. Ben de kafasına bir kask takmadığı için babamdan nefret etmiştim. Masaya koyacak yemeğimiz yokken paket paket sigara içen annemden nefret etmiştim. Bu anne babalar neden böyle zayıf, aciz yaratıklar oluyordu? Benim annem babam neden onları ne kadar sevdiğimi, onlara ne kadar ihtiyacım olduğunu görememişti. Ölürken arkalarında yeri asla doldurulamayacak bir boşluk bırakarak gitmişlerdi. Terk edilmiş bir çocuğun ömrü boyunca kurtulamayacağı, asla dinmeyecek bir acı bırakarak. Yalnız kalmıştım kalmasına ama Justin'le tanıştığım güne kadar hep dik durmuştum. O harika, o yakışıklı, o gerçeküstü Justin'le tanışana dek. Ayaklarımı yerden kesen, kendimi hep güzel, sevilen ve arzulanan bir kadın olarak hissetmemi sağlayan Justin'le. Sonra da onlar ermiş muradına kalıbının onları olmuş. Camelot'un kralı ve kraliçesi olarak sonsuza kadar mutlu yaşamıştık. Sanırım o anda kıkır kıkır gülmeye başladım. Belki de gözümden yaşlar gelene kadar güldüm. Bilemiyorum ama kızımın bir ara görüş alanıma girdiğini hatırlıyorum. Bu kez yüzünde korku dolu bir ifade vardı ve sürekli "Lütfen anne, lütfen anne" deyip duruyor, beni utançtan yerin dibine sokuyordu. Benim ona göz kulak olmam gerekiyordu, onun bana değil, benim onu korumam gerekiyordu. Radar yeniden ortaya çıktı fakat ne doğru düzgün bana baktı ne de kızımla konuştu. Yine bir avuç hapla gelmişti. Bu seferkiler işe yaradılar, acılarım ve ağrılarım dinmişti. O karanlık boşluk yavaş yavaş silinip bitti, titremelerim ve terlemem durdu. Bedenim nihayet sükunet bulmuştu ve uykuya daldım. Çok geçmeden kızım da gelip yerde yanıma kıvrılmıştı. Bu kez o kolunu belime atmış, yüzünü saçlarıma gömen o olmuştu. Sonra o da uyudu, bir süreliğine. Hücrenin kapısı patlayarak açıldı. İlk zırhlı böcek hızla içeri daldı ve bağırıp çağırmaya başladı. Bir yandan da döşeğini savuruyor, bizi bir kez daha uykudan uyanıklığa çekmeye çalışıyordu. O tuhaf kalkanıyla dürterken, "Kalkın, kalkın, kalkın" diye emrediyordu. İkimiz de hala yerdeydik. Kızımın kolu belime sımsıkı sarılmıştı. Parmaklarımı onun parmaklarına geçirip elini kuvvetlice tuttum. "Onu götürmeyin, onu götürmeyin, onu götürmeyin. Benim o hiçbir yere götüremezsiniz." Yine bağırış çağırışlar, yine dürtmeler, vurmalar. Mick nihayet kalkanını indirip Ashley'ni omuzlarından yakaladı ve yerden koparmak için uğraşmaya başladı. Bense ona daha da sıkı tutunmuştum. O bir yandan boğa gücüyle durmadan çekiyor, ben de elimden geldiğince karşı koymaya çalışıyordum. Sonunda ellerimiz ayrıldı, Ashley'nin parmakları benim parmaklarımın arasından kayıp gitti. Mick onu benden koparmıştı. Hemen ayağa fırlayıp hayalarına bir tekme attım. Orasında da koruyucu yastıklar vardı ama sanırım yeterince iş görmemişti. Geriye bir adım atıp sendelerken Ashley'nin elini bırakmıştı. Fakat gözleri benim üzerimdeydi. Bu kez de dizine tekme attım. Sonra üstüne atlayıp böbreğine arka arkaya cılız yumruklar savurmaya başladım. Neredeyse hiç gücüm kalmamıştı. Ayakta bile doğru düzgün duramıyordum ama yumruklarım hiç durmadı. Ben yumruklayıp tekmelerken Mick döşek kalkanına doğru uzandı. O esnada Ashley'in fırlayıp üst ranzaya çıktı ve adamın üzerine atlayacakmış gibi eğildi. Sonra birden devasa büyüklükte, inanılmaz güçlü yeni bir çiftel beni yakalayıp yerden kaldırdı. Havada öylece tuttu. Ashley'nin gözleri kocaman açılmıştı. Z ağzı kulağımın 2-3 santim dibinde sakin bir sesle, "Mick, sen tam bir DNA israfısın. Oyalanmayı bırak da işini yap" dedi. Mick bunun üzerine Ashley'ne dokunmayıp somurtarak hücreden çıktı. Z beni yere indirse de elleri hala üzerimdeydi. Bir sonraki emri kızım içindi. "Sen otur." Oturdu. Sonra Mick geri döndü ama yalnız gelmemişti. Justin'i içeri doğru itti. Kocam sendeleyip en yakın ranzaya tutunarak ayakta kaldı. Z omuzlarımı bıraktı ve iki adam geldikleri gibi hızla kayboldular. Justin kafasını kaldırdığında o yakışıklı yüzünün neredeyse tanınmaz hale geldiğini gördüm. "Libby" diye fısıldadı. "Libby, yanılmışım. Bizim buradan çıkmamız gerekiyor." Kocam bunları söyledikten sonra kanlı bir çuval gibi yere yığılıp kaldı. 19. ayının sonu. Sayfa 247.